Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Rabbimiz Teala'nın adıyla başlıyoruz. Ona sonsuz hamdü senalar ediyor. Sevgili Peygamberimize, ehli beytine, aline ve ashabına salat ve selam gönderiyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, yeni bir Ruhul Beyan Sohbetleri programıyla sizlerle beraberiz. Bugün sizlere Hicr suresinin son ayetlerini Ruhul Beyan tefsirimizden aktarmaya gayret edeceğiz. Önce bu ayet-i kerimelerin tilavetini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Şimdi sözlerin en güzeli Yüce Rabbimizin sözleri Hicr suresi 87 ila 99. ayetler.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم.
Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimelerden hasıl olan sevabı, başta sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimiz olmak üzere bil cümle peygamberan-ı izamın, ehl-i beytin, ezvac-ı tahiratın, ashab-ı güzin efendilerimizin, Bedir ve Uhud şehitleri başta olmak üzere, bütün şühedai İslam'ın, müfessirlerin, muhaddislerin, fukahai İslam, kibar-ı evliya, saadat-ı kiram hazaratının ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen ölmüşlerinizin ervahına, bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Değerli dinleyenlerim, Hicr suresi 87. ayeti kerimesiyle sohbetimize başlıyoruz. Rabbimiz Teala bu ayette şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Andolsun ki biz sana tekrarlanan 7 ayeti ve yüce Kur'an'ı verdik. Müfessirimiz diyor ki, Et-Teysir'de rivayet edilir ki Kureyş'in 7 kervanı bir günde pek çok yiyecek ve elbise ile Mekke'ye geldi. Hazreti Peygamber'in mübarek hatırından müminler günlerini aç ve çıplak geçirir. Bu malın hepsi de müşriklerin olur diye bir düşünce geçti. İşte bunun üzerine Allah Teala şöyle buyurdu. Andolsun ki biz sana tekrarlanan ayeti yani Fatiha suresini verdik. Çünkü Fatiha suresi 123 harf, 25 kelime ve 7 ayettir. Ayette geçen el-mesani tekrarlanan demektir ve Kur'an anlamındadır. Çünkü Zümer suresinde Allah sözün en güzelini birbiriyle uyumlu ve bıkılmadan tekrar tekrar okunan bir kitap olarak indirdi. Zümer suresi 23. ayet. Yine El-Kevâşî'de geçtiği üzere Kur'an'da hem vaat vardır hem vaid vardır. Emir vardır, yasak vardır. Mükafat vardır, ceza vardır ve kıssalar tekrarlandığı için mesani yani tekrarlanan diye vasfedilmiştir. Ve yüce Kur'an'ı verdik. Yani sana verdiğimiz diğer şey de nezdimizde kadri kıymeti oldukça büyük olan ve sevabı pek fazla olan yüce Kur'an'dır. Müfessirimiz şöyle devam ediyor. Fatiha suresi her namazda tekrar tekrar okunduğu, namazda kendisine zammedilen sure yani eklenen sure ve ayetlerle birlikte ikilenmiş, müsenna olduğu için ona mesani adı verilmiştir. Ayrıca surenin ilk yarısı kulun Rabbini sena etmesine, diğer yarısı ise Rabbin kuluna verdiği nimetlere ayrılmıştır. Bu izahı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Said el-Hudri'ye söylediği şu sözler de teyit etmektedir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, sana öyle bir sure öğreteceğim ki o Kur'an'daki en büyük suredir dedi. Ebu Said, o hangi suredir diye sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Elhamdülillahi Rabbil Alemin'dir. Bana verilen, tekrarlanan 7 ve büyük Kur'an işte odur. Bu hadis Kur'an lafzının, Kur'an'ın bir bölümü içinde kullanılabileceğine delalet eder. Ve ayette geçen ve sana yüce Kur'an'ı verdik. Yani Allah'ın zatıyla kaim hakikatlerin yanı sıra, o yüce Kur'an'ı, senin o yüce ahlakın kılmak suretiyle Allah'ın kadim ahlakından bir ahlak verdik. Nitekim Allah Teala, şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin buyurmuştur. Âişe radıyallahu anha validemize Hazreti Peygamber'in ahlakı sorulunca onun ahlakı Kur'an'dı diye cevap vermişti. Kıymetli dinleyenlerim, hemen ardından gelen 88. ayet-i kerime bize yaşananları anlatıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Sakın onlardan bazı sınıflara verdiğimiz dünya malına göz dikme. Onlardan dolayı üzülme ve müminlere alçak gönüllü ol. Ayette geçen sakın onlardan ifadesini müfessirimiz kafirlerden, Yahudi, Hristiyan, Mecusi ve putperest gibi bazı sınıflara verdiğimiz dünya malına, yani dünyanın süsüne, zinetine, güzelliklerine ve debdebesine, keşke benim de böyle şeylerim olsa diye iç geçirerek ve imrenerek göz dikme. Göz dikmek, baktığı şeyi çok beğendiği için neredeyse hiç çekmeden devamlı surette bakmak anlamındadır. İfade, baktığı şeye imrenen birinin tamah edişi gibi gözlerinle tamah etme, bakışını devamlı kılma manasındadır. Gözlerini dikme çünkü sana verilmiş bulunan peygamberlik, Kur'an, faziletler ve kemalata nazaran bütün bu mal ve yiyecek türleri değer verilmeyecek önemsiz şeylerdir. Çünkü sana verilenler bizzat istenecek ve daimi lezzetlere iletecek şeylerdir. Hasılı sana en büyük nimet verilmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla sen de sana verilen bu nimetlerle onlardan müstağni ol, dünya metaına iltifat etme. Onlardan dolayı, yani zayıf Müslümanların kendileriyle güç kuvvet kazanacakları düşüncesiyle dostlarının fakir ve muhtaç olduğuna üzülme. Ve müminlere alçak gönüllü ol. Beraberindeki fakir müminlere karşı alçak gönüllü ve yumuşak davran. Zenginler neden iman etmiyor diye gönlünü sıkma, ruhun daralmasın. İnsanül Uyun adlı eserde bu ayetin sebebi nüzulü hakkında şu hadise zikredilmektedir diyor müellifimiz. Ebu Cehil'e ait bir kervan çok sayıda malla birlikte Şam'dan geldi. Kervanda 7 kafile bulunuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı da o kafileye bakıyorlardı. Ashabının çoğu aç ve elbiseleri olmayan kimselerdi. O sırada Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin zihninden arkadaşlarının bu muhtaç durumlarıyla ilgili bir takım temenniler geçince bu ayet nazil oldu. Buna göre ayetin manası şöyledir. Bu 7 kafile yerine sana tekrarlanan 7'yi verdik. Ebu Cehil'e vermiş olduğumuz o adi dünya malını gözünü dikme. Arkadaşların için de üzülme. Onlar için kanadını indir, çünkü senin onlara alçak gönüllü davranman, onların gönüllerine, hoşlarına giden dünyalıkları elde etmekten çok daha hoş gelir. Ayette geçen وَخْفِضْ جَنَاحَكَ alçak gönüllü ol, kanadını indir tabiri, kuşun yere inmek istediğinde kanadını indirmesinden istiare olarak kullanılmıştır. Allah Teala o kıyamet alçaltıcı ve yükselticidir. Vakıa Suresi 3. Ayet. Yani o bir takım insanları cennete yükseltir, bir takım insanları da cehenneme alçaltır. Keşful Esrar'da böyle denilmiştir. Yine hafd-i cenah, yani kanat indirmek tabiri, güzel huy ve ahlaktan kinayedir. Sen yüce bir ahlak üzeresin. Hilatinin Hazreti Peygamber'den başkasına gelmediği kesindir. Ve geldik 89. ayet-i kerimeye. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, şüphesiz ben apaçık bir uyarıcıyım. Yani Allah'ın azabının gelip isabet edeceğini ortaya koyan apaçık bir uyarıcıyım. Ve 90. ayet onu şöyle tamamlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Nitekim biz Kur'an'ı kısımlara ayıranlara azabı indirmişizdir ifadesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin değil, Allah Teala'nın sözü olup, andolsun sana verdik ifadesine bağlıdır. Çünkü oradaki verdik ifadesi indirdik anlamındadır. Yani Yahudi ve Hristiyanlara önceki iki kitabı indirişimize benzer biçimde sana da tekrarlanan yediyi ve yüce Kur'an'ı indirdik manasındadır. Hemen ardından gelen 91. ayette Rabbimiz Teala şöyle tamamlıyor ifadesini. Bismillahirrahmanirrahim. Onlar Kur'an'ı bölüp ayıranlardır. Müfessirimiz ayetin tefsirini şöyle yapıyor bizlere. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar sana indirilen Kur'an'ı bölüp ayıranlardır. Yani parça parça edenlerdir. Yani onlar inat ve düşmanlık icabı, bunun bir kısmı Tevrat ve İncil'e uygun, bir kısmı ise onlara muhalif ve batıldır demek suretiyle, hak ve batıl olarak onu ikiye ayırdılar. Bu mana İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiştir. Maksat kitaplar arasındaki benzerliği değil, verilmeleri, indirilmeleri arasındaki benzerliği ortaya koymaktır. Nitekim Halil İbrahim aleyhisselama getirdiğimiz salatu selamlarda benzer bir durum söz konusudur. Çünkü salavatta benzetmede Allah'ın İbrahim aleyhisselama ve ailesine ihsan etmiş olduğu rahmet, Hazreti Peygamber'e ve ailesine ihsan ettiğinden daha tam ve kamil olduğu için değil, sadece varlık sahnesine çıkış bakımından önceliği bulunduğu içindir. Çünkü Hazreti Peygamber'e kendisinden önceki ve sonraki hiçbir kimseye benzeri verilmeyen şeyler verilmiştir. Bir kısım alimler ayetteki bölüp ayrılanların Velid bin Mugire tarafından gönderilen 12 yahut 16 kişi olduğunu söylerler. Bunlar hac mevsimi geldiğinde Mekke'nin giriş çıkış noktalarına dağılıp buralara çöreklenen ve insanlar hac için Mekke'ye geldiği zaman sakın falanca adama aldanmayın, o cinlere karışmış. Bir başkası o bir kahindir, bir diğeri o bir falcıdır, bir başkası o bir şairdir ve bir diğeri de o bir büyücüdür diye karalayıp tezyif ederek insanları Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uymaktan alıkoyan kimselerdir. Cenab-ı Hak bunları Bedir Savaşı'nda ve bu savaştan önce çeşitli musibetlerle helak etmiştir. Mana şöyledir. Yani Kur'an'ı şiir, büyü, kehanet ve öncekilerin masalı diye parça parça eyleyen bu bölücüleri, bölücülere indirdiğimiz yani indirecek olduğumuz şeyler hususunda uyar. Burada olması beklenen bir şey tıpkı olmuş bir şey gibi anlatılmış oluyor. Bu da olacak bir şeyi olmuşçasına haber vermek demek olduğu için Kur'an'ın mucizevi yönlerinden biridir. Ayetin en açıkça görünen anlamı budur. İbni İshak bu anlamı zikrettiği gibi İbni Asakir'in Et-Tekmile adlı eserinde de aynı husus mevcuttur diyor müellifimiz. Kıymetli dinleyenlerim, dilerseniz sohbetimize burada bir ara verelim. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin eserlerinden birini dinleyelim. Ardından kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim inşallah.
Hak isteyen aşıklar, gelin tevhid edelim. Hak isteyen aşıklar, gelin tevhid edelim. Hak yolunda sadıklar, gelin tevhid edelim. Hak yolunda sadıklar, gelin tevhid edelim. La ilahe illallah, la ilahe. yasın silmeye, ağlar iken gülmeye, gönül pasın silmeye, ağlar iken gülmeye, ölmezden ön ölmeye, gelin tevhid ederim, ölmezden ön ölmeye. Gelin tevhid edelim. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah.
Değerli dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programının ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Hicr suresinin son ayetlerini işlemeye gayret ediyoruz. 92. ayet-i kerime ile sohbetimize devam edelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbin hakkı için mutlaka onların hepsini sorguya çekeceğiz. Burada Rabbin hakkı için ifadesiyle kıyamet günü, İster Kur'an'ı bölüp ayrılanlardan olsun, ister olmasın, mutlaka onların, yani inkar edenlerin hepsini sorguya çekeceğiz. Azarlamak ve paylamak üzere onlara niçin böyle yaptınız denilecek. Ve 93. ayet, Bismillahirrahmanirrahim, yaptıklarından dolayı ifadesini dünyadaki sözlerinden, yaptıklarından ve yapmadıklarından hesaba çekeceğiz diye açıklıyor müfessirimiz. Bahrul Ulum adlı eserde şöyle denilir diye anlatıyor bizlere. Eğer bu ayet, işte o gün insana da cinlere de günahı sorulmaz diyecek olursan derim ki, kıyamet günü 50 bin senelik uzunca bir zaman dilimidir. Dolayısıyla öyle haller ve öyle vakitler olacaktır ki onların sorguya çekilecekleri, birbirlerine soru soracakları, hatta hasımlaşacakları vakit ve haller de olacaktır. Alimlerin çoğu Allah'ın onları kurtuluş kelimesi olan La ilahe illallah'tan sorguya çekeceği görüşündedir. Bu Allah'ın en yüce kelimesi olup terazinin bir kefesine, diğer kefesine ise gökler ve yerler konulacak olsa daha ağır basar. Kim bu kelimeyi bir kez söylese, denizin köpükleri kadar da olsa tüm günahları bağışlanır. Müellifimiz bize şunları anlatıyor. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Rabbin hakkı için mutlaka onların hepsini sorguya çekeceğiz. Acaba bu amelleri Allah ile, Allah uğrunda ve Allah için mi yaptılar? Yoksa dünyevi menfaatler için nefislerinin peşinde ve tabiatleri ile mi yaptılar? Müfessirimiz ayetin tefsirine şu sözlerle devam ediyor. Fakih Ebu'l-Kasım'ın şöyle dediği nakledilir. Alimler şu üç haslet tam ve doğru bir şekilde bulunduğu zaman, kurtuluşa erileceği ve bunların da ancak birlikte olduklarında tamama ermiş olacağı hususunda ittifak etmiştir. Zulümden arınmış bir Müslümanlık, helal gıda ve amellerde Allah için samimi olmak, yani sıdık. Diryak-ü-Zunub adlı eserde şöyle denilir. Ömer bin Abdülaziz o kadar adil olmasına rağmen yine de endişe eder. Adaletten uzaklaşmayacağından emin olmazdı. Onu ölümünden 12 sene sonra rüyada gördüler. İşte şimdi hesabımı vermekten kurtuldum dedi. Bu durumdan ibret al ve hey ona buna eziyet edip duran diye sözlerini tamamlıyor müfessirimiz. Kıymetli dinleyenlerim, 94. ayet-i kerimeye gelmiş bulunuyoruz. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Sana emrolunanı açıkça söyle ve ortak koşanlardan yüz çevir. Ayette geçen sana emrolunanı açıkça söyle, yani sana emredilmekte olan şer'i hükümleri, sana gönderilen emir ve nehileri açıkça söyle, duyur, izhar ve aşikar et. Ya da hak ile batılı birbirinden ayır, hakkı ortaya koy ve başka şeylerden farkını beyan et. Fakir der ki diyor Bursevi Hazretleri, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, marifet ve hakikat türü şeyleri değil, hüküm ve şeriat kabilinden olan şeyleri açıklamakla emrolunmuştu. Çünkü o, ümmetinin havası dışındakilere bu tür şeyleri açıklamamakla memurdu. Bu tür şeyleri Allah'ı bilenler, yani el-ulema billah, günümüze kadar birbirlerinden tevarüs ede gelmişlerdir. Ayet şöyle devam ediyor. Ve ortak koşanlardan yüz çevir. Yani onların söylediklerine iltifat etme, onları önemseme ve onlardan intikam alma gayesi de gütme. Eğer Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazı kafirlere beddua etmiş ve bedduası kabul edilmiştir. Nitekim rivayete göre Efendimiz Hakem bin As'ın yanından geçerken Hakem kaş göz işaretleriyle kendisini küçük düşürmeye kalkıştı. Hazreti Peygamber bunu gördü ve Allah'ım onu titremeye düçar kıl diye beddua etti. Hakem olduğu yerde vücuduna hakim olamamaya ve titremeye başladı. Bu durum Hazreti Peygamber'in yumuşak huylu oluşuna ve hoşuna gitmeyen durumlarla karşılaştığında bunları görmezlikten gelmesine ters düşmez mi diyecek olursan, buna şöyle cevap veririm. Mezkur durum için kendisine Allah Teala tarafından izin verilmiş, o da beddua etmiştir. Onun bütün söz ve davranışları böyledir. Çünkü onun kamil bir varisinden bile ancak Allah'ın izin verdiği şeyler sadır olur. O halde ilim, amel ve hal bakımından yaratılmışların en kamili hakkında ne düşünürsünüz? Ve 95. ayet, Bismillahirrahmanirrahim. Seninle alay edenlere karşı biz sana yeteriz. Yani seninle alay edenlere karşı onları kahru perişan ve helak ederek biz sana yeteriz buyurulmaktadır. Kâşifî der ki, doğrusu seninle alay edip duranların şerrini bertaraf etme hususunda biz sana yeteriz denilmektedir. Hemen ardından gelen ayet-i kerime onların vasıflarını aktarıyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Onlar Allah ile beraber başka bir tanrı edinenlerdir. Kimin doğru olduğunu yakında bilecekler. Burada hak ile, yani Allah Teala ile birlikte bir takım put ve benzerleri, batıl ilahları ortak tutanlardan bahsediliyor. İşte onlar kimin doğru olduğunu yakında bilecekler. Kendilerini nasıl bir akıbetin beklediğini ve yaptıklarına nasıl bir karşılık verileceğini yakında öğrenecekler. Cenab-ı Hak peygamberini teselli etmek ve kendisine reva gördükleri davranışların önem verilmemesi gereken şeyler olduğunu göstermek için, onların kendisiyle alay etmekle yetinmeyip, daha da ileri giderek çok daha büyük bir suça, yani Allah'a ortak koşma suçuna bile cüret ettiklerini ifade buyurmuştur. Yakında bilecekler ifadesi bir tehditten ibarettir. Padişahların vaat ve tehditlerinde geçen yakında muhtemelen belki türü sözler işin ciddiyetine, bu sözden sonra artık hiçbir şüphe olmadığına ve o şekilde cereyan edeceğine delalet eder. İşte Allah'ın vaat ve tehditleri de bu şekilde cereyan etmektedir. Müfessirlerin büyük çoğunluğu bu ayetin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme eza verip onunla alay etmede çok ileri gidenlerden şan ve nüfus sahibi 5 kişi hakkında nazil olduğu hususunda müttefiktir. Allah onları aynı günde helak etmiştir. Onların helak edilmesi Bedir'den öncedir diyor müellifimiz ve birer birer sayıyor bizlere. 1. Onlardan birisi Amr bin As'ın babası As bin Vail es-Sehmi idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasından onunla alay etmek için ağzıyla, burnuyla bir takım hareketler yapardı. Yağmurlu bir günde iki oğluyla birlikte bineği üzerinde giderken oradaki vadilerden birinde konakladı. Ayağını yere koyar koymaz beni bir şey soktu dedi. Neyin soktuğunu aradılar fakat bulamadılar. Ayağı deve boynu gibi şişkin bir vaziyet aldı ve orada öldü. 2. Onlardan birisi de Haris bin Kays'tı. Bu adam tuzlu balık yemişti. Ardından şiddetli bir susuzluğa düçar oldu. Karnı patlayıp yarılıncaya kadar su içti ve olduğu yerde öldü. 3. Onlardan birisi de Esved bin Muttalib bin Haris'ti. Bir kölesiyle birlikte yola çıkmıştı. Bir ağacın gövdesine yaslanmış vaziyetteyken Cebrail aleyhisselam geldi ve başını ağaca vurmaya başladı. Kölesinden yardım istedi ancak köle ben sana kendinden başka bir şey yapan birini göremiyorum diye cevap verdi. O da öylece olduğu yerde ölüp gitti. O ve arkadaşları Hazreti Peygamber'i ve ashabını kaş göz hareketleriyle çekiştirirler ve onu gördüklerinde ıslık çalarlardı. 4. Onlardan birisi de Esved bin Abdiyavus'tu. Ailesinin yanından ayrılıp sefere çıktı. Samyeline kapılıp yüzü kapkara kesildi, kömür gibi oldu. Ailesinin yanına geldiğinde onu tanıyamadılar ve kapıyı yüzüne kapattılar. Ölene kadar da onu evlerine sokmadılar. İnsanul Uyun adlı eserde denilir ki, bu Esved, Hazreti Peygamber'in dayısının oğludur. Müslümanları gördüğünde onlarla alay ederek arkadaşlarına, bakın yanınıza Kisra ve Kayser'in devletlerine varis olacak krallar geliyor der ve onlarla alay ederdi. Çünkü sahabilerin giysileri eski püskü ve geçimlerini de zor sağlıyorlardı. 5. Onlardan birisi de Halid bin Velid radıyallahu anh'ın babası ve Ebu Cehil'in amcası Velid bin Mughire idi. Bir seferinde çalımlı çalımlı yürürken ok yapan bir adamın yanında durdu. O sırada elbisesine bir ok takıldı fakat o kibrinden dönüp de oku çıkarmadı. Ridasının ucunu omzuna atmak üzere kuvvetle çekince ok bileğindeki damara isabet etti ve onu kesti. Kanı durmak bilmedi ve nihayet öldü. Buna göre insanul uyunda da belirtildiği üzere ayetteki Allah Teala Hazretlerinin Hazreti Peygamber'e yetmesinin manası bunların meydana gelmesinde onun hiçbir gayret ve çabasının olmamasıdır. Seninle alay edenlere karşı biz sana yeteriz ifadesiyle kastedilenler her ne kadar bu kişilerle sınırlı değilse de bunlar olmuş olmaktadır. Çünkü Ebu Cehil, Ebu Leheb, Ukbe ve Hakem bin As gibilerin de fırsat buldukça Peygamberimizin evinin önüne pislik atma, kaş göz hareketi yapma ve bunlara benzer davranışlarla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile alay ettikleri hususunda başka rivayetler de vardır. Ve ardından gelen ayet-i kerimede Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Onların söyledikleri şeyler yüzünden senin canının sıkıldığını andolsun biliyoruz. Onların yani kafirlerin söyledikleri şeyler yani şirk, Kur'an'a saldırma, seninle ve Kur'an'la alay etmeye dair sözleri yüzünden senin canının sıkıldığını, göğsünün daraldığını andolsun ki biliyoruz. Yani kafirlerin sözleri sana ağır geliyor. Hazreti Peygamber de onların söylediklerinden kaynaklanan bir göğüs sıkışması bulunduğunu bildiğini kuvvetle vurgulamak için andolsun ifadesi kullanılmıştır. Bir şeyin kesin olarak bilindiğinin söylenmesindeki gaye de vaat veya tehditte bulunduğunu kuvvetle vurgulamak demektir. Ve 98. ayet. Sen şimdi Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. Sen şimdi başına gelen bu göğüs sıkışması ve daralma esnasında Rabbini hamd ile tesbih et. Allah'ı överek her türlü noksanlıktan tenzih ve takdis ederek ona yönel ve ona sığın. Kâşifî der ki, yani Rabbine hamd ile beraber olan bir tesbihle tesbih et. Yani Subhanallah ve Elhamdülillah de. Müellifimiz diyor ki, bilesin ki Subhanallah, Allah Teala'nın zat ve sıfatlarında hiçbir ayıp ve eksikliğin bulunmadığını ifade eden kapsamlı bir sözdür. Dolayısıyla bütün ayıplardan uzak olmak anlamındaki El-Kuddus ve bütün afetlerden salim olmak anlamındaki Es-Selam gibi Allah'ın selbi bütün isimleri bu ifadede toplanmıştır. Elhamdülillah lafzı da Allah'ın zat ve sıfatlarındaki kemal çeşitlerinin var olduğunu ifade eden kapsamlı bir sözdür. Buna göre ispat özelliği bulunan El-Alim, El-Kadir, Es-Semi' El-Basir ve benzeri isimler de bu lafızda toplanmıştır. Hasılı Subhanallah diyerek onun aklımıza gelebilecek her türlü ayıptan ve düşünebileceğimiz bütün eksikliklerden uzak olduğunu ifade ederken Elhamdülillah diyerek de bildiğimiz tüm kemali, kavrayabileceğimiz tüm celal sıfatlarını ona izafe etmiş oluyoruz. Ve secde edenlerden ol, yani namaz kılanlardan ol. Bu sana yeter ve üzüntünü ortadan kaldırır. Rivayet edilir ki herhangi bir şey Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi üzdüğünde o namaza dururdu. Bahrul Ulum'da şöyle denilir. Ona çok fazla secde edenlerden ol. Çünkü buradaki secde edenlerden maksat secde etme konusunda kamil olan ve bu konuda ileri gidenlerdir. Bu da ancak çok secde etmekle mümkündür. Fakir der ki diyor Bursevi Hazretleri, zahirde fazla secde etmek Allah'a teveccühün devamlı olmasına sebep olur. Matlub olan da budur. Bu seyr-i sülükün başlangıcı itibariyledir. Sonu itibariyle ise devamlı ilahi huzurda bulunma makamına erişen kimse, kendinde halini zahire uydurma isteği bulur. Bir şükür ifadesi olarak gecenin bir kısım saatleriyle, gündüzün çeşitli vakitlerinde hiç durmadan, bıkıp usanmaksızın secde eder. Namazdan ayrıldıktan sonra alamadığı zevkleri namazda bulur. Tasavvuf büyüklerinden birisi şöyle demiştir. Bağdat pazarında bir kimseye 100 kamçı vurduklarını gördüm. Bir defa bile ah demedi. Ona ey civan mert, o kadar kamçıyı yedin, yaralandın da neden hiç inlemedin diye sordum. Şöyle dedi, evet ey şeyh, beni ah etmemekte mazur gör. Maşukum oradaydı ve beni onun için dövdüklerini görüyordu. O baktığı için yaranın elemini hissetmedim. Şibli Kuddisesi ruh, Allah'ı tanıyan kimse de ebediyen gam, keder olmaz demiştir. Ve son ayeti kerime, Hicr suresi 99. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sana yakin, yani ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Yani yapmakta olduğun ibadete devam et. Çünkü onun can taşıyan bütün yaratılmışların başına gelmesi kesindir. Ve ölüm geldiği zaman hiçbir şek ve şüphe kalmaz. Ölümün gelme fiiliyle ifade edilmesi, onun can sahiplerine yöneldiğini ve onlara ulaşmak istediğini bildirmek içindir. Ayetin manası şöyledir. Canlı olduğun müddetçe, bir an bile ayrılmaksızın, devamlı olarak onun kulu olduğun bilinciyle hareket et. Bu durum tıpkı Hazreti İsa'nın, o bana şu canı taşıdığım sürece namaz ve zekatı tavsiye etti demesine benzer. Meryem suresi 31. ayet. Müfessirimiz devam ediyor. Allah'a kulluk etmek ölümle sınırlandırılıyor ki hiç kimse ibadetin ölüm dışında bir sonu olduğu vehmine kapılmasın. Kişi öldüğü zaman ise artık amel kendisinden ayrılır ve sevabı baki kalır. Ancak bu şeriat mertebesine göredir. Hakikat mertebesine göre ibadet insanın bulunduğu her yerde bakidir. Çünkü ibadet kalbin halidir. Kalp de melekut alemindendir. Melekut hallerine ise yokluk ve son bulma arız olmaz. Allah'tan kendisine ulaşmayı, her hususta ona dayanmayı niyaz ederiz. Bir hadiste şöyle buyurulmuştur. Bana mal biriktirip tacirlerden olmam vahyedilmedi. Fakat bana, sen şimdi Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol ve sana yakin, yani ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et diye vahyedildi. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz son sözlerini Et-Tevilatun Necmiye'den söylüyor bizlere. Şöyle aktarıyor. Onların söyledikleri şeyler yüzünden, yani onların şerli kimselerin amelini yapmalarına rağmen, hayırlıların sözlerini söylemelerine, beşeri bir daralmayla, sonsuz bir şefkatle ve eksiksiz bir gayretle senin canının sıkıldığını andolsun biliyoruz. Onlardan biri olmadığın için sen şimdi Rabbini hamd ile tesbih et ve şükür secdesi olarak Allah'a secde edenlerden ol. Ve sana yakin, yani ölüm gelinceye kadar, yani ilelebet ihlasla Rabbine ibadet et. Çünkü yakinin hakikati marifettir. Marifet makamlarının ise sonu yoktur. Nasıl ki marifet makamlarından birine eren kimseye, o makamdaki marifetle ilgili bir yakin hasıl oluyorsa, bir diğer makamdaki marifetle ilgili de bir şüphe hasıl olur. Bu şüpheyi giderebilmek için de başka bir yakine ihtiyaç duyar. İşte bu sonsuza kadar sürüp gider. O halde ayetteki yakinin ebediyete işaret olduğu kesin olarak ortaya çıkmış oldu diyor müellifimiz. Ve son söz olarak şu ifadede bulunuyor. Hakkel yakinin hakikati ise bizim peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme has kılınmıştır. Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Hicr suresinin tefsirini 13 Rebiul Evvel 1104 yani miladi tarihle 22 Kasım 1692 tarihinde tamam olduğunu ifade ediyor bize. Rabbimiz Teala kendisine gani gani rahmetler eylesin. Böylece bir Ruhul Beyan sohbetleri programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Rabbimiz Teala'nın ikramı ve ihsanıyla sizinle yeniden buluşuncaya kadar Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun.